arkadaşa, sevgiliye, anneye ve Allah'a karşı duyulan sevgi arasında büyük farklar vardır. Ama birbirlerinden çok farklı bu sevgilerin hepsinde, değişen derecelerde sevilenin önemsenmesi, sevilene değer verilmesi ortak unsurdur. Bu konuyla ilgili literatürde bazen aile ile arkadaşlara karşı duyulan sevgiler için filia, cinsellik ile romantik tutkular içeren sevgiler için eros ve Allah'a karşı duyulan sevgiler ile Allah'ın kullarına karşı sevgisi için agape gibi kavramlar kullanılarak bu farklı sevgiler ayırt edilmeye çalışılmıştır. Bu tabii ki özellikle felsefe literatüründe bu kelimelerle ayırt edilmeye çalışılmıştır. Sevgiyi belirtmek için aşk kelimesi de kullanılmakta arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Fakat yine Diyanet'in İslam ansiklopedisine de bakarsanız orada da görürsünüz. Yani birçok İslam düşünür özellikle aşk kelimesini kullanmaktan kaçınmışlardır. Buna karşı tasavvuf düşüncesinde ise özellikle bu kelimeyi tercih edenler olmuştur. Yani aşk kelimesi cinsellik içeren sevgi için kimi zaman da özellikle kullanılması gibi bir yönü var. Kimi zamansa üst derecede sevgi için aşk kelimesi kullanılıyor. Yani sadece üst derecede sevgi için kullanılsaydı aşk kelimesi, hani ben de bugünkü başlığı sevgi yerine aşk atardım. Fakat böyle cinsellikle ilgili de bir çağrışım olduğu için, yani birçok İslam düşünürü gibi ben de aşk kelimesi yerine sevgi kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Sevgi, aynı mutluluk, iyilik, güzellik algılarımız gibi zihinsel bir durumdur. Maddi bir yapıya indirgenip açıklanamaz. Yani bir atoma indirgeyip, bir moleküle indirip, serotonin üzerinden veyahut da herhangi bir DNA'nın yapısı üzerinden sevgiyi anlayamazsınız. Sevgi onlarla belirleniyor olsa da, onlarsa olmuyor bile olsa düşünelim bir biyolojik yapıdan, ama siz biyolojik yapıyı indirgeyip anlamanız mümkün değil. Maddi olarak oksitosin gibi hormonlarla alakalı olma, maddi yapılara indirgenmeyle karıştırılmamalıdır. Bir kişi oksitosin hormonunu veya herhangi başka kimyasal biyolojik yapıları inceleyerek sevgiyi anlayamaz. Fakat birinci şahıs olarak biz içimizde sevgiye tanıklık eder ve sevginin ne olduğunu biliriz. Kendi içimizde heyecanın ne olduğunu bildiğimiz gibi. Veyahut da kendi içimizde işte üşüdüğümüzde soğuk algısının ne olduğunu bildiğimiz gibi. Birçok zaman birinci şahıs olarak tanıklıklarımız ise bizim için bilinebilecek en kesin olan şeyler hakkındaki bilgimizdir. Sevgi birçok olumlu duyguyu tetikler. Sevgiyle yalnızlık ve anlamsızlık hissi azalır. Yaşama sevinci ve içsel barış duygusu artar. Davranışlarımızın önemli bir bölümü sevgi veya sevgi arayışı kaynaklıdır. Üstelik eylemlerimizin birçoğunu gerçekleştirirken sevginin veya sevgi arayışının motivasyon kaynağı olduğunu da hissetmeyiz. Ama yine de sevgi arayışımız orada davranışın altındaki yatan temel sebeptir. Yine de birçok kişi sevgisiz hayatın anlamsız olacağının ve sevginin insanı insan yapan en önemli unsurlardan biri olduğunun farkındadır. Mesela bu konuyla ilgili yazı yazan bir düşünür, Descartes'in "düşünüyorum öyleyse varım" sözü yerine "seviyorum öyleyse varım" demeyi tercih ettiğini söyleyecektir. İbn Sina'ya göre tüm varlık sevgi sayesinde var olmuştur. Allah tüm varlığa içkin şekilde sevgiyi yaratmak suretiyle tüm varlığı sevgi, iyilik ve mükemmelliğin kaynağı olan kendisine yöneltmiştir. Sevgi kavramının çok sık ve birçok şey için kullanılıyor olması bazı zihinlerde bu kavramı sıradanlaştırabilir. Bu yüzden farklı sevgi türlerini birbirinden ayırt etmek ve bu kavramın neye veya kime karşı kullanıldığını belirlemek önemli bir husustur. Şimdi öyle bir sevgi vardır ki özellikle bu sevgiyi geri kalan bütün sevgilerden ayırt etmemiz gerekmektedir. Bu insanın Allah'a karşı, yaratıcısına karşı olan sevgisi ve yaratıcının insanlara karşı olan sevgisidir. Felsefi terminolojideki karşılığıyla agape'dir. Burada Bugün özellikle bu en önemli sevgi türünün üzerinde duracağım. Yani başka tip sevgiler üzerine konuşmuşam beklentisiyle gelen olduysa üzgünüm. Burada özellikle Allah sevgisi üzerinde duracağım. Allah'ın dışındaki tüm varlık yaratılmış ve varoluşların devamı Allah'a bağımlı olduğu için bu varlıklarla yaratıcıları Allah arasında ontolojik açıdan, yani varlıksal önem açısından uçurum mevcuttur. Allah'la diğer varlıklar arasındaki fark, bizim Allah'a ve onun bize sevgisini diğer tüm sevgilerden ayırt etmemizi gerektirir. Böyle anlatmaya çalışayım. Allah'ın varlığının nasıl sevginin mantıksal temeli için gerekli olduğunu düşünmem için, yani Allah olmasaydı ne olur mesela, ateistlere göre nasıl bir evren olurdu düşünmemiz ufuk açıcı olabilir. Ateistlere göre geri kalan her şey gibi sevgi de doğa yasalarının zorunluluğu ve tesadüfi süreçlerin birleşimiyle oluşmuştur. Değil mi? Yani ateist paradigma içinde evrendeki her şey doğa yasaları var zorunlu olarak. Bir de tesadüfen bir şekilde bir şey ortaya çıkartıyorlar belli süreçlerle. Her şey böyle olduğuna göre, yani dünyada, bulutlarda, geyiklerde, insanda, insanın korkması gibi duygusal yapılarda sevgi de böyledir. Bu paradigma içerisinde sevmenin mantıksal temelin açıklanması mümkün değildir. Sevmek bir şeye veya birisine değer verip önemsemektir. Oysa ateist dünya görüşüne göre karşımızda duran her varlık, ister annemiz olsun, babamız olsun, çocuğumuz olsun, sevgilimiz olsun, arkadaşımız olsun, atomların belli bir şekilde tesadüfen buluşması dışında bir şey değildir. Sevgi ise biyolojik yapımız içerisinde hissettiğimiz, tesadüfen ortaya çıkmış ve sadece pragmatik yararı olan bir histir. Mesela insanın yalnız kalmaması için arkadaşla buluşmasındaki pragmatik yararı gibi veya üremesindeki yararı gibi. Pragmatik yararı dışında gerçek anlamda bir şeyi önemsemek için sebep yok. O önemseme hissini hissetmemiz sevgiyle beraber genlerimizin bize oynadığı bir oyun. Sadece bir illüzyondur ateist paradigma içerisinde. Sevdiğimizi ifade ettiğimiz varlıkların tesadüfen oluşmuş kayalardan veya moloz yığınlarından bizim için daha değerli olduğunu söylemenin mantıksal bir temeli bu dünya görüşünde gözükmemektedir. Bu kişiler bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor olabilir sevdiğimiz ateist paradigmada. Fakat ihtiyacı giderme materyalist bir yasa ya da mantıki zorunluluk ile sevgiyi zorunlu kılmaz. Seviler ki, bu tabi ateistlerin bir insanı sevmediğini veya sevilmedikleri anlamına gelmiyor. Dikkat edin, burada biz mantıksal temelden bahsediyoruz. Tam tersine fıtri bir yapı olduğu için sevmek ve sevilmez. Elbette ki ateistler de başkalarını sever ve onlar da sevilirler. Ama bu paradigma içerisinde, yani ahlaki eylemlerin mantıksal temeli olmadığı gibi sevginin de mantıksal bir temeli yoktur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani dikkat çektiğim şey, ateist paradigmada sevmenin veya sevmemenin olmadığı değil, olan şeyin mantıksal temelinin bulunamayacağı. Hele sevilen kimseler için fedakarlıkta bulunmayı gerektiren maddi veya mantıki bir temel ise hiç yoktur. Ateist materyalist paradigma içerisinde içimizde doğal süreçler ve tesadüflerin birleşmesiyle oluşmuş sevgi hissinin midemizin guruldamasından daha özel ve daha değerli olduğu gösterilemez. Yani midedeki belli asitlerin salgılanması ne kadar biyolojikse sevgide salt böyle bir yapıdır. Pragmatik, biyolojik bir salgı. Bu paradigmada sevgi genlerimizin bize yutturduğu dünyada işe yarayan bir illüzyondur sadece. Fakat Allah'ın sevgisini yarattığını anladığımızda sevgi genlerimizin bize yutturduğu bir illüzyon olmaktan çıkar. Çünkü sevgi her şeyi yaratan Allah tarafından bilinçli bir şekilde yapımıza konulmuştur. Allah'ın canlar alemindeki yasaları olan biyolojik yasalarla bunun sağlanmış olması, yine yani genlerle veya biyolojik moleküllerle bunun sağlanmış olması da bir şeyi değiştirmez. Bu hissi fıtratımız gereği bu kadar önemsememizin nedeni gerçekten önemli olmasıdır. Allah yarattığı varlıkla özel bir ilişki kurabilelim diye ve daha da önemlisi kendisini sevelim ve kendisinin kullarına karşı hislerini daha iyi anlayabilelim diye sevgiyi fıtratımıza yerleştirmiştir. Kısacası Allah, ha paradigmamızda yer vermeden sevgi hissimize mantıksal bir temel bulmak mümkün değildir. Aristoteles, evrendeki hareketin kaynağını sevilenin, yani Allah'ın, seveni, yani evrendeki varlıkları, hareket ettirmesiyle açıklamaya çalışmıştır. Ona göre evrendeki tüm hareketin kaynağı, varlığın Allah'a karşı sevgisidir. Birçok ilahiyatçı ve felsefeci bu konuyu sistemlerinin merkezi yapmışlardır. Allah'ı sevmeyi ve Allah'ın sevgisini bu kadar önemsemek sadece romantizm midir? Yani bir kendini kandırma mıdır? Birçok kimsenin aklına gelen soru tahmini bu olacaktır. Yoksa bu olması gerekenin ta kendisi midir? Yani Allah'ı sevmek veya Allah'ın sevgisinden bahsetmemiz bir yutturmaca mı? Yoksa olması gerekenin ta kendisi mi? Ben bunun bir hakikat olduğu ve olması gerekenin ta kendisi olduğu, bir illüzyon olmadığı kanaatindeyim. İki tane hususu anlarsak bence bunu çok rahat anlayacağız. Bunların birincisi Allah'ın varlığını anlamak. Bugün burada bunu nasıl temellendirdiğimize girmeyeceğim. Çünkü buradaki birçok programımızda da, benim birçok kitabımda da bu konuya girdik. Merak edenler oradan bunu izleyebilirler. Bir, Allah'ın varlığını aradığınızda varlıkla ilgili bütün anlayışınız değişiyor. İkincisi, bunun yanında sevginin önemini anlamak lazım Allah'ın varlığının yanında. Sevginin önemini anlamak içinse şöyle basit bir düşünce deneyi yapmamız yeterli olacaktır. Hayatta istediğimiz her şeyi elde ettiğimizi düşünelim. Sağlığımız var, her türlü paramız var, istediğimiz her yere gidiyoruz, her türlü harekette bulunabiliyoruz. Fakat kimseyi sevemiyoruz içimizde ve kimse de bizi sevmiyor. Bundan daha kötüsü, insanlar bizden nefret ediyor, bizim de herkese karşı içimizde nefret hissi var. Böyle bir durumda tahminim birçoğumuzun ruhu isyan edecektir. Yani maddi olarak olabilecek her şeyi elde etmişiz. Toplumda diyelim ki bir devletin başı olmak gibi çok büyük bir mevkideyiz. Milyarlarca dolarımız var. Her türlü şeyi yapıyoruz. Kimse bizi sevmiyor, nefret ediyorlar. Ve biz de kimseyi sevemiyoruz. Hangisi daha kötü? O da ayrıca tartışılabilir. Sevememek mi, sevilmemek mi? Böyle bir durumuza ruhumuzun edeceği isyan bu düşünce deneyinde sevginin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir unsur. Böylesi durumlara karşı isyanımız, sevginin fıtratımızın temel unsurlarından biri olduğunu göstermektedir. Tarih boyunca dinler adına ortaya konulan hastalıklı görüşlerin tedavisi için de dinin içindeki sevgi vurgusunu arttırmak önemli bir ilaçtır. Nitekim Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed gibi peygamberler aracılığıyla insanlara iletilmiş mesajlarla insanların Allah'a ve Allah'ın insanlara sevgisinin önemli olduğu bildirilmiştir. Dünyada milyarlarca insan tarafından okunan bu peygamberler aracılığıyla gelen metinlerden aktaracağım şu kısımlar, ki tabii birçok onlardaki bölümlerden aktaracağım şu kısımlar, bu metinlerle insanlara Allah'ı sevmek ve Allah'ın sevgisinin ne kadar önemli olduğu mesajını göstermektedir. İlk önce Tevrat'tan başlayayım. Tevrat, Tesniye 6'ya 5. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin. Zebur, yani mezmurlar diye de literatürde geçer biliyorsunuz Kitab-ı Mukaddes'in içinde. 36'ya 7, 36'ya 8, 36'ya 9, 10. Yani 7 ile 10 arası bölüm okuyacağım. Sevgin ne değerli ey Allah! Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. Evindeki bolluğa doyarlar. Zevklerinin ırmağında içirirsin onlara. Çünkü yaşam kaynağı sensin, senin ışığınla aydınlanırız. Sürekli göster seni tanıyanlara sevgini. Yüreği temiz olanlara doğruluğunu. İncil, Matta 22 ile 22'de 36 ile 38'in arası. Ey öğretmen! Ruhsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa yanıtladı. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. En önemli olan ve başta gelen buyruk budur. Kur'an, Bakara suresi 165. İnsanların bir kısmı Allah'tan başka varlıkları ona denk tutar da, Allah'ı sever gibi onları severler. İnananların Allah'a olan sevgileri ise daha güçlüdür. Yine Kur'an'dan Maide Suresi 54. İnananlar, aranızdan kim dininden dönerse bilsin ki Allah, kendisinin onları sevdiği ve onların da kendisini sevdiği, İnananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü ve onurlu, Allah yolunda çaba gösteren ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir millet getirir. Bu Allah'ın dilediğine verdiği armağanıdır. Allah rahmeti geniş olandır, bilendir. C.S. Lewis, ki benim de sevdiğim favori filozoflarımdan biridir, sevgi konusuna odaklandığı kitabında beğeni sevgisi, appreciative love, İhtiyaç sevgisi, need love ve hediye sevgi, gift love arasında ayrım yapar. Bir daha hiç koklanmayacak olsa bile bir çiçeğin kokusunu beğenip takdir etmek ve sevmek beğeni sevgisine örnektir. Küçük çocuğun beslenme ve diğer tüm gereksinimleri için muhtaç olduğu anne babasına karşı sevgisi ihtiyaç sevgisine örnektir. Anne babanın hiçbir geriye dönüşü olmayacak da olsa, ileride hiçbir menfaati olmayacak da olsa, çocuklarına karşı birçok zaman sevgileri hediye sevgiye örnektir. Şimdi burada benim bu yazım açısından önemli şeylerden birisi, ben yani C.S. Lewis'in yaptığı bu üçlü ayrıma dördüncü bir ilavenin yapılması, dördüncü bir sevgi türünün ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna şükran sevgisi diyorum. Gratitude love. Bir kimsenin anne ve babasına geçmişteki yaptıklarından dolayı duyduğu sevgi şükran sevgisine örnektir. İhtiyaç sevgisinde devam eden ihtiyaçların karşılanmasından veya gelecekteki ihtiyaçların karşılanacağı beklentisinden dolayı sevgi duyuluyorken, şükran sevgisinde yapılanlar, geçmişte yapılmış olanlar sevginin kaynağıdır. Yani ihtiyaç sevgisinde süre gelen bir menfaat varken de devam eden bir sevgidir ihtiyaç sevgisi. Fakat şükran sevgisi, yani menfaatin bittiği noktada da devam eden bir sevgi türüdür. Bu da bence önemli bir farktır. Bu yüzden C.S. Lewis'in yapmadığı bu ayrımı yapmayı gerekli gördüm ve de dördüncü bir sevgi olarak şükran sevgisini ayrı bir başlık açtım. Şükran sevgisi, karşı tarafın bizim ihtiyaçlarımızı karşılamasından dolayı duyulabildiği gibi, maddi veya psikolojik bir ihtiyacımız olmadığında, yani karşı taraf sırf bizi seviyor veyahut da söylediklerimize uygun davranıyor diye de birisine karşı şükran sevgimizin olması mümkündür. İşin doğrusu birçok zaman birine karşı sevgimizde bu sevgi tipleri karışmış bulunmaktadır, birbirine girmiş bulunmaktadır. Fakat burada daha iyi bir analiz için Allah'a karşı sevgimizi ve Allah'ın bize karşı sevgisini bu sevgi tipleri altında incelemeye çalışacağım. Birincisi beğeni sevgisi. Yaratılışımız gereği, yani fıtratımız gereğini beğenimizden, bir şeyi beğenmemizden beğeni sevgisine giden bir yol vardır. Allah tüm güzellikleriyle ve ihtişamıyla evrenin, dünyanın, tüm canlıların yaratıcısı olmasından ve böylesine yaratma kudretine sahip olmasından dolayı beğeni sevgisini herkesten ve her şeyden çok hak eder. Beğenimizi celbeden her ne varsa onun sayesinde var olmuştur. Bu sevgiyi içimizde geliştirebilmek için, ki hiç şüphesiz bu sevgi çok değerli bir sevgidir, her varlığı Allah'ın bir yaratığı olduğunu göz önünde bulundurarak sevmemiz gerekir. Birçok ilahiyatçı, felsefeci ve edebiyatçı Allah'ın yarattıklarını beğenerek ve severek Allah'ı sevebileceğimize dikkat çekmişlerdir. Örneğin Dostoyevski, ünlü eseri Karamazov Kardeşler'de ki karakterlerinden birine şöyle söyletmektedir. Oradaki bilge bir karaktere. Allah'ın tüm yaratıklarını sev. Hem kumsalın tümünü hem her bir kum tanesini, her yaprağı, her ışık şuasını sev. Hayvanları, bitkileri, her bir farklı şeyi sev. Her bir şeyi seversen, her bir şeyde Allah'ın gizemini kavrarsın ve bir kere bunu kavradığında ondan sonra onu her gün doğru bir anlayışla idrak edersin. Böylece bütün evreni kucaklayan ve evrensel olan bir sevgiye ulaşırsın. Kur'an'ın yüzlerce ayetinde gözlerimiz Allah'ın yarattıklarına çevrilir. Kur'an sadece beni okuyun diyen bir kitap değildir. Kur'an ayetlerinde defalarca yıldızlarıyla, dünyasıyla, canlılarıyla evren kitabı okunmaya ve bu kitap üzerinde düşünmeye davet vardır. Evrendeki olgular üzerine böylesi bir tefekkür, varlıkların, etrafımızda gördüğümüz tüm varlıkların yaratıcılarıyla, yani Allah'la irtibatlarını kurarak onlar üzerine düşünmemizi geliştirir. Böylesi zihinler, evrende sadece Allah'ın kudret, bilgi ve sanatını idrak etmekle kalmaz. Bunlar elbette olur. Fakat bunların yanında evren üzerine tefekkür ederlerken Allah'a karşı beğeni sevgileri de gelişir. Yaratılmışlardan yaratıcıya giden beğeni sevgisi bir yol olduğu gibi, yaratıcıdan yarattıklarını sevmeye giden bir yol da vardır. Sonra bu yol tekrar beğeni sevgisiyle yaratıcıya ulaştırır. Böylece bu yaratılmışlardan yaratıcıya, yaratıcıdan yaratılmışlara giden yollar birbirini destekler ve coşkulu bir beğeni sevgisini besler. Var olmanın olağanüstülüğünü, evrenin ihtişamını, yaratılmışların güzelliğini hissedip de coşamıyorsak utanç duymamız lazım. Göğün, denizlerin, ağaçların, kuşların, karıncaların seslerini işitemiyorsak sağır değil miyiz? Allah her şeyde var olsa da hiçbir şeyle tüketilemez. Allah'ı evreni ve zamanı aşkın varlık olarak sevebiliriz tüm aşkınlığıyla. Bunun yanında onu yarattıkları üzerinden sevebiliriz. Yani evrendeki içkinliği üzerinden. Bu dünyaya ve evrene sevgimizi değerli kılar. Çünkü bunlar en önemliye sevgimizi beslemektedir. Bazı mistikler dünyanın güzelliklerinin saptırıcılığından çekinerek, ki birçoğumuz biliyoruz bu tarz bir anlayışı, dünyayı çirkin ve değersiz görmek yoluyla, yani Allah'la aralarında perde olarak algıladıkları dünyayı aradan atarak Allah'a yaklaşmaya çalışmışlardır. Oysa bu konuda Kur'an'ın ve birçok ilahiyatçıyla felsefecinin, benim de katıldığım yolu, dünyadaki güzellikleri Allah'a ulaştıran bir aracı olarak değerlendirmektir. Böylesi bir bakış, dünyayı Allah'a ulaştıran bir aracı olduğu için sevmek ve önemsemek gerektiğini gösterir. Dünyevi bir sevgi ancak Allah'tan uzaklaştırıcı bir etki de buluyorsa düzeltilmelidir. Kur'an'da Allah'ın sevgisiyle ne çatışırsa çatışsın, insanların tercihini Allah'tan ve O'nun gösterdiği yoldan yana kullanmaları gerektiği söylenir. Bakara suresi 165, Tövbe suresi 24 gibi ayetlerde. Allah'a doğru sevgiyle yola çıkmış insanın yolunu kapatan dünyevi hangi tutku, bağlılık, hırs varsa tereddütsüz süpürülmelidir. Fakat Allah'ı bulmak için dünyayı terk etmek değil, dünyanın gerçek kimliğini keşfetmek önemlidir. Yani dünyanın gerçek kimliğini keşfetmek ve dünyayı sevmekle, yani dünyadan ayrılarak Allah'a yaklaşmaya çalışmak arasında, yani amaç, niyet benzer de olsa ama yani yol açısından ciddi fark var. Allah'tan insana yönelik olarak beğeni sevgisinin olup olmayacağı da sorulabilir. Yani insan Allah'ı beğeni sevgisiyle seviyor. Peki Allah insanı beğeni sevgisiyle sever mi? Burada deminki okuduğum ayette ve başka ayetlerde Allah'ın da kullarını sevdiği ifadesinin Kur'an'da olduğunu ve diğer önceki vahiylerden bugün bize gelen şekillerinde de olduğunu da bir kez daha hatırlatayım. Şimdi insan çoğu zaman hayret eder, sonra ise hayretten hayranlığa ve beğeni sevgisine uzanan bir köprü oluşur. Tüm varlık Allah'ın yaratmasının sonucunda oluştuğuna göre Allah'ın insana veya herhangi bir varlığa hayret etmesi ve böylesi bir köprüyle beğeni sevgisinin oluşması düşünülemez. Ama teşbihte hata olmazsa bir sanatçının önce zihninde oluşturduğu, sonra meydana çıkardığı eserini beğenmesine ve sevmesine benzer bir beğeniyle sevgiyi Allah'ın yarattığı insanlara karşı duyması mümkündür. Allah insanı yarattıklarının birçoğundan, yani hepsinden denmediğine de dikkat çekelim, birçoğundan deniyor, daha üstün kıldığını Kur'an'da söylemektedir. Yani insanı Allah yarattıklarının birçoğundan üstün kıldığını İsra suresi 70. ayette söylüyor. Allah'ın kendisine mahsus bir beğeni sevgisiyle yarattığı varlıklar içinde özel bir yeri olan insanı sevdiğini düşünmekte bir sorun olmadığı ve bu bakışın doğru olduğu kanaatindeyim. İkincisi ihtiyaç sevgisi. İhtiyaçlarımızı giderene karşı sevgi duymamız da fıtratımıza içkin bir insan özelliğidir. Nitekim birçoğumuzun ilk sevgi duyduğu kişiler ihtiyacımızı gideren yakınlarımız veya ebeveynlerimizdir. Her geçen yıl, her geçen gün, her geçen dakika diğer yandan ölüme biraz daha yaklaşmaktayız. Sevdiklerimizin bir kısmı bizden önce dünyadan ayrıldı. Çok kısa bir süre sonra, yani 100 yıl yaşasak bile çok kısa, biz dünyadan ayrılacağız. Hızla yaklaştığımız ölüm noktasına geldiğimizde dünya yolculuğumuz sona erecek. Oysa işitmek, görmek, hayret etmek, sevmek, beraber dostlarla aynı sofraları paylaşmak gerçekten çok güzel. Bunlar üzerine düşünen insan, yani öldükten sonra varlığının devam etmesinden daha büyük bir ihtiyacının olmadığını da anlar. Bu kadar güzellik ve içimizdeki sevgi, bu kadar kısacık bir hayat için mi diye sorarız kendimize. Varlığımızın, güzelliklerin, sevginin ölümden sonra da devam etmesinden, sevdiklerimizle ölümden sonra da kavuşmaktan daha büyük bir ihtiyacımız olabilir mi? Elbette olamaz. İnsanın bu en büyük ihtiyacına ancak evreni ve insanı yaratan cevap verebilir. En büyük ihtiyacı, en büyük kudret giderebilir. Ve onun için bu çok kolaydır. Çünkü yaratmasıyla bunu çok kolay olduğunu göstermiştir. Ve tarih boyunca gönderdiği kitaplarıyla bunu yapacağını da müjdelemiştir. Kendisinin çok kolay olan şeyi gerçekleştireceğini. O zaman şu anda varlığımızı devam ettiren ve en büyük ihtiyacımız olan ölümden sonraki varlığımızın devam etmesi ancak Allah'ın sayesindedir. En büyük ihtiyaç Allah'a karşıysa ve ihtiyaç sevgisi diye bir sevgi türü varsa, o zaman elbette ki Allah'ı da bu ihtiyaç sevgisiyle sevmemiz gerekmektedir. Bazı insanların ihtiyaç sevgisinin bir ikiyüzlülük olduğunu söylediklerine tanıklık ettim. Bu gerçekten böyle mi? İşin doğrusu bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Olsa olsa demin yaptığım dörtlü ayrım içinde değer olarak ihtiyaç sevgisinin, çünkü menfaatlerin de giderilmesiyle ilgili olduğu için, diğer sevgi türlerinden değer olarak altında olduğu söylenebilir. Bir ikiyüzlük olduğu bence söylenemez ama değer olarak diğerlerinin altında olduğu söylenebilir. Fakat diğerlerinden daha az değerli olmak bence bir ikiyüzlülük değildir. Nitekim gördüğümüz çocukların birçoğu küçükler, ihtiyaçlarını gideren ebeveynlerine bu kadar sevgi duyarken hangimiz çocukları ikiyüzlü olarak nitelendiriyoruz? İşin doğrusu bir realite var. Biz kuluz, muhtaç varlıklarız ve bizim çok önemli ihtiyaçlarımızı ancak Allah giderebilir. Hele eksikliği bize acı veren ihtiyaçlarımız nasıl da Allah'a yöneltir. Yani mutluluklar Allah'a yürütür, acılarsa Allah'a koşturur diyebiliriz. İhtiyaçlarımız için Allah'a yönelmemiz ne bir ikiyüzlüktür ne de utanılacak bir durumdur. Kul olduğumuz gerçeğine uygun davranmak utanılacak bir durum olamaz. Tersine kulluk şuuru böylesi bir yönelmeyi gerektirmektedir. İnsan en yüksek noktaya secde için eğildiğinde elbette ki ulaşır. İnsan kuldur ve muhtaçtır. Allah ise ihtiyaçları gideren ama hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsan ile Allah'ın sevgileri, insanın sevgi türleri ile Allah'ın da aynı sevgi türleri arasında değerlendirilmesinde en büyük fark elbette ki ihtiyaç sevgisinde çıkmaktadır. Çünkü Allah'ta herhangi bir ihtiyaç olmayacağı için Allah'ta böylesi bir sevgi türünün de olması düşünülemez. Fakat Allah ihtiyaçlarımızı giderene karşı ihtiyaç sevgisi duymaya yönelten bir fıtrat vererek bize, böyle bir fıtrat hediye ederek Böylesi bir sevgi yoluyla da kendisiyle ilişki kurmamızın yolunu açmıştır. Gelelim şükran sevgisine. Şükran hissine sahip olmanın psikolojimizi ve sağlığımızı olumlu şekilde etkilediğini gösteren birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Modern psikoloji alanında bu konuda bence önemli bir konu. Ama buradaki ana konumuz açısından çok önemli değil. Fıtratımız gereği ihtiyaçlarımızı gidermiş, yardım etmiş, zor zamanlarda destek olmuş, sevgisini göstermiş kişilere karşı şükran hissi duyarız. Ve şükran duygumuza eşlik eden bir sevgi vardır ki buna şükran sevgisi diyorum. Her şeye Allah sayesinde sahibiz. Eğer göremeseydik görebilmek, işitemeseydik işitebilmek, yürüyemeseydik yürüyebilmek için neler vermezdik? Birisi bize önemi gözlerimizin %1'i bile olmayan bir şey vermiş olsa, o kişiye karşı şükran sevgisi beslemez miyiz? Veya biz birine önemi gözlerinin %1'i bile olmayan bir şey vermiş olsak ve o kişi bu yaptığımızı görmezden gelse, onu nankör olarak nitelemez miyiz? Allah'ın birçok insana işitmeyi, görmeyi, yürümeyi ve diğer birçok nimeti vermiş olması bizim bunları küçük görmemize, şükran sevgimizin eksik olmasına yol açmamalıdır. Birçok zaman hemen herkeste olup da bizde de olan özelliklerin işitme, görme gibi değerini gereğince takdir edemiyoruz. Bu yanlış algının ve büyük nankörlüğün üstesinden gelmek için işitemeseydik, göremeseydik, yürüyemeseydik bizim için ne kadar büyük eksiklik olacağını ciddi şekilde düşünüp üzerine konsantre olmamız gerekmektedir. Hayat boyunca bize iyilikleri dokunan herkese toplam şükran duygumuzdan ve şükran sevgimizden çok daha fazlasını Allah'a karşı duymamız gerekir. Çünkü varlığımız ve geri kalan her şey onun bunları vermesi sayesinde var olmuştur. Ve Allah'ın bizim için yaptığı geri kalan bütün insanların yaptıklarının toplamından daha önemlidir. Sahip olduklarımıza tesadüfen değil de seven bir Allah'ın lütfuyla sahip olduğumuzu bilmek, hayata anlam veren, içimizdeki minnettarlık hissini harekete geçiren ve şükran sevgimizi besleyen çok önemli bir husustur. Şükran sevgisini ihtiyaç sevgisinden ayıran önemli bir özellik, hiçbir menfaat kalmadığında da şükran sevgisinin var olmasıdır. Kişinin nankör olup olmadığını şükran hissi ve bundan kaynaklı şükran sevgisi çok iyi ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden bu sevginin ihtiyaç sevgisinden daha değerli olduğunu söyleyebilirim. Anne babasına ihtiyaç içindeyken ihtiyaç sevgisi duyan birçok kimse, anne babasının hiçbir ihtiyacı kalmadığı dönemde onlara sırtlarını dönüp onlarla ilgilenmemektedir. Elbette ihtiyaçları giderilirken de anne babasına karşı nankör olan ve sevgi beslemeyen evlat örneklerine rastlanmaktadır. Fakat bu daha ender bir durumdur ve iyi evladı kötüsünden ayırt etmekte şükran sevgisi daha önemli bir kriterdir. Benzer şekilde bir kulun Allah'a karşı duyduğu şükran sevgisinin ihtiyaç sevgisinden daha önemli olduğu kanaatindeyim. Allah'a olan ihtiyacımız hiç bitmediği için anne babayla ilgili verilen örnekteki gibi Allah'a karşı şükran sevgimizi ve ihtiyaç sevgimizi ayırt edip şu kadar şükran sevgisi duyuyorum, bu kadar ihtiyaç sevgisi duyuyorum dememiz mümkün değildir. Fakat biz bunu ayırt edemezsek de Allah kullarının kalbini en iyi şekilde bildiği için o içimizdeki sevginin ne şekilde bir sevgi olduğunu bilmektedir. Biz kullarının Allah'ın bir ihtiyacını gidermiş olması düşünemeyeceğine göre Allah'ın ihtiyaçlarını karşılanmış olmasından dolayı şükran sevgisine benzer bir sevgiye sahip olması düşünülemez. Fakat buraya dikkat edelim. Kimi zaman karşı taraf hiçbir ihtiyacımızı karşılamasa da, bize hiçbir katkısı olmasa da, bizi sevmesinden veya söylediklerimize uygun davranışlarından dolayı da ona karşı şükran sevgisine benzer bir sevgi hissederiz. Benzer şekilde Allah, kulları kendisini sevdiği ve yolladığı vahiyler aracılığıyla ilettiklerine uygun inandıkları ve davrandıkları için, yani özgür iradeyle yaptıkları için onları şükran sevgisine benzer bir sevgiyle sever. Nitekim Kur'an'da Arapçadan Türkçe'ye geçmiş olan şükür kelimesi, şükran kelimesi bu kelimeden türemiştir. Hem insanlardan Allah'a karşı olması gereken bir his için geçerken, hem de kullar olması gerektiği gibi olurlarsa Allah'tan insanlara karşı bir his için geçmektedir. Yani Kur'an'da şükür hem insandan Allah'a hem Allah'tan insana iki yönlü de geçmektedir. Mülk suresi 23. ayet. Bu insandan Allah'a karşı şükür için geçen ayetlere bir örnek. De ki, o sizi meydana getirmiştir ve size kulaklar, gözler ve gönüller vermiştir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Allah'tan insana karşı şükür için. Nisa suresi 147. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah senin için azap etsin. Allah şükredicidir, bilendir. Kur'an'da Allah'ın kullarından hoşnut olması için geçen razı kelimesi, kullarının Allah'tan hoşnut olması için de geçmektedir. Beyyine suresi 8. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Razı olma sevgiyle yakın ilişkilidir. Kişi eğer birinden razı ise ona karşı bir şekilde sevgi besliyordur. Fakat Allah'ın kullarından razı olması Allah'ın kendisine mahsus şükran sevgisine bir örnekken, kullarının Allah'tan razı olması hem şükran sevgisini hem de ihtiyaç sevgisini beraber içermektedir. Burada önemli olan husus şudur. Ahiret inancı Allah'ın vahiyleri içinde en temel inanç esaslarından ve müjdelerden birisidir. Allah'ın cennette iyi kullarını kurtaracak ve nimetlendirecek olması, Allah'ın kullarından razı olması ve onlara karşı şükran sevgisiyle ilişkilidir. Kullarının gereği gibi inanmasını ve gereği gibi eylemlerde bulunmasını Allah şükranla karşılamaktadır. Kur'an'a göre Allah'ın kullarından razı olması, yani kullarına karşı şükran sevgisi, cennetteki nimetlerden daha değerlidir. Bunun cehennem için paralel bir okumasını yaparsak, Allah'ın kullarından razı olmamasının cehennem cezalarından daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. O ilk kısmı cennetten daha değerli olması Kur'an'da geçiyorken bu paralel bir akıl yürütme. Allah'ın sevgisini sevgi yapan cennet değildir ama cenneti cennet yapan Allah'ın sevgisidir. Allah'ın sevgisini kazanmak cennet azları ve cehennem korkularından daha önemlidir. Kur'an'a göre Allah'ın sevgisinin, rızasının en önemli hedef olduğu rahatlıkla söylenebilir. İlgili ayet şöyledir. Tövbe suresi 72. Allah inanan erkekler ve kadınlar için altından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler ve nezih meskenleri ile ad cennetlerini vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise tüm bunlardan daha önemlidir. İşte büyük kurtuluş budur. Yani Tövbe suresi 72, Allah'ın rızasının cennet nimetleri üstünde bir nimet olduğunu açık bir şekilde vurguluyor. Gelelim hediye sevgiye, dördüncü sevgi türüne sonuncu olarak. Allah'ın önce evreni, sonra dünyayı, sonra canları ve bizi yoktan yaratmasıyla her şey başladı. Yoktan varlığa çıkışımız Allah'ın kudret ve bilgisinin bir neticesidir. Allah'ın yaratması özgür iradesiyle seçtiği bir eylemdi. Yani Allah'ın bizleri yaratmaya zorlayacak hiçbir unsur yoktu. Burada din felsefesi açısından Allah'ın özgür iradesiyle neyi kastettiğimiz tartışmalı bir konu, tartışmaya girmeyeceğim. Ama kısaca şunu söyleyeyim, özellikle kastettiğim Allah'ın kendisinin, kendi karakteri, özü dışında Allah'ı kısıtlayacak bir unsurun olmaması anlamında kullanıyorum özellikle Allah'ın özgür iradesi ifadesini ve bilinçli eylemde bulunması anlamında. Peki Allah'ın insanı yaratmasının arkasındaki motivasyon neydi? Yahudi, Hristiyan ve İslam dinlerinden birçok ilahiyatçı, felsefeci ve düşünür Allah'ın insanı yaratmasını Allah'ın sevgisine bağlamışlardır. Afrika'daki yerel kültürleri inceleyenler, buradaki birçok kültürde de Allah'ın yaratmasının Allah'ın sevgisine bağlandığını ifade etmişlerdir. Bu sevgi, hediye sevginin çok önemli bir örneğidir. Yani Allah'ın yoktan yaratması hediye sevginin çok önemli bir örneğidir. Bu sevgi türü sayesinde var olduk. Daha önce sayılan unsurların hiçbiri bu sevgide yoktur. Beğenmek de yoktur, bir ihtiyaç da yoktur. Yapılanlardan dolayı duyulan bir şükran da bu sevginin kaynağı değildir. Çünkü insan hiç ortada yokken eğer ki bir sevgi yaratmak bir sevgiyle ilişkili eylemse nasıl bunlarla ilişkili olabilir? Birçok kişi Allah bizi niye yarattı diye sormakta. Allah'ın bizim varlığımıza ihtiyacı olmamasına rağmen bizi neden var ettiğini merak etmektedir. Bir eylemin sadece bir ihtiyaç ile motive olabileceğini zannetmek ciddi bir yanlıştır. Hediye sevgi ne geçmişteki bir yapılana karşı şükranla motive olmaktadır, ne de mevcut veya ileride ortaya çıkacak bir ihtiyacın giderilmesiyle motive olmaktadır. Hediye sevgi başlangıçların başlatıcısıdır. Bu yüzden sevgi ana oyunun bir figüranı gibi asla düşünülmemelidir. Sevgi en başından biri başroldedir. Başlangıçlar dışındaki yerlerde de elbette böylesi bir sevgi yürürlükte olabilir. Yani illa başlangıçta sınırlı bir sevgi değil hediye sevgi. Ama başlangıcın başlatıcısı olması bu sevgiyi önemli kılan unsurlardan birisidir. İnsanın Allah'ı bu değerli sevgi türüyle sevmesinin mümkün olup olmadığı sorulabilir. Allah'ı sırf Allah olduğu için sevmek, hiçbir karşılık beklememek, hiç şüphesiz çok samimi ve çok güzel bir sevgi türüdür. Bu hususla ilgili öncelikle şu soruyu sormak faydalı olacaktır. İnsanın hediye sevgiyle sevmesi mümkün mü? Anne babanın birçok zaman hiçbir karşılık almayacak olsalar da çocuklarına duydukları sevgi, insanların hediye sevgisiyle sevmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu sevgi türünü duymamız mümkün olduğuna göre Allah'ı da bu sevgiyle sevebiliriz demektedir. Allah bizim için yaptıkları ve yapacaklarından bağımsız olarak sırf Allah olduğu için her şeyden ve herkesten çok hediye sevgiyle sevilmeyi hak eder. Onu mümkün olduğunca tanıyarak yani marifetullah'a sahip olarak herkesten ve her şeyden çok hediye sevgiyle sevilmeyi hak ettiğini idrak ederek içimizdeki bu sevgi türünü harekete geçirebiliriz. Gazali'nin dikkat çektiği gibi en değerli kazanç Allah'ı tanımaktır. Yani marifetullah. Ve Allah'ı tanıma yetkinleştikçe Allah'a sevgi de yetkinleşir. Dinde erdem olarak kabul edilen birçok düşünce ve eylem sevginin meyvesidir. Allah'a karşı gösterilecek hediye sevginin alameti, Allah'tan hiçbir karşılık alma beklentisi olmadan Allah'ı sevmek ve Allah yolunda olmaktan dolayı sıkıntılarla, zorluklarla, menfaat kayıplarıyla karşılaşıldığında bunları tereddütsüz göğüslemektir. Ünlü Hristiyan felsefeci ve ilahiyatçı Augustine, bir arkadaşının ölümü üzerine yalnızlık ve keder duygularını derinlemesine hisseder ve mutluluğun geçici olanlar üzerine bina edilemeyeceğini, sevginin bir nimet olması için sadece ezeli olana, yani Allah'a yönelik olması gerektiğini ifade eder. C.S. Lewis, çok saygı duyduğu Augustine'in sevgiye karşı bu yaklaşımının garantici insan doğasına uygun olduğunu ifade eder, fakat eksik bulur. Allah'ı hesapsız, kitapsız sevmek gerektiğini, kendini garantiye almaya çalışarak Allah'a karşı gösterilen sevgilerin eksik olduğunu söyler. Dikkat edin, yanlış değil, eksik olduğunu söyler. Lewis'e göre menfaate ve hesaba dayanmayan hediye sevgi, sevginin en üst formudur ve bizim de Allah'ı böylesi bir sevgiyle sevmemiz gerekmektedir. C.S. Lewis şöyle diyor bu konuda. Biz Allah'a tüm sevgilerde mevcut olan çilelerden kaçarak değil, fakat tüm çileleri kabullenerek ve ona dayarak, tüm savunmacı zırhımızı bir kenara atarak yaklaşabiliriz. Eğer kalplerimizin kırık olması gerekiyorsa ve o kalbimizin böylesine kırıklığını tercih ettiyse o zaman öyle olsun. Elbette inanan kulları Allah'ın cömertliğini ve yolunda çekilen sıkıntıları mükafatlandıracağını bilirler. Bu yüzden Allah'ın mükafatlandırıcılığı olmasaydı, sıkıntılara karşı tavrın ne olacağını tespit etmek çok zordur. Diğer sevgi türlerinden yalıtarak Allah'a ne kadar hediye sevgisi duyulduğunu anlamak hiç de kolay değildir. Belki mümkün de değildir. Ama Allah kullarının iç dünyasını kendilerinden iyi bilmektedir. Şu iki Kur'an ayeti bu konuyu enfes bir şekilde ifade etmektedir. Enfal suresi 24. Bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbinin arasına girer, onun huzurunda toplanacaksınız. Kaf suresi 16. Gerçekten de insanı yarattık ve benliğinin onu nasıl kuruntulara düşürdüğünü biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. İnsandan Allah'a ve Allah'tan insana karşı olan sevgi kelimesiyle sevgi ilişkisini tarif etmemiz kimseyi yanılgıya sürüklememelidir. Allah'la insan arası sevgi iki yönlüdür ama iki eşit arası sevgi değildir. Hatta arada ontolojik uçurum, yani varlıksal değer açısından uçurum vardır. Bu yaratan ve yaratılmış, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve çok muhtaç olan Rab ve kul arasındaki sevgidir. Sonuçta Allah mümkün olan tüm sevgi türleriyle sevmemiz gereklidir. Bu dört sevgi türüyle de Allah'ı sevmek güzeldir. Herhangi bir sevgi türünü azaltarak değil, eksik olan sevgi türünü geliştirerek Allah'ı sevmeliyiz. Fıtratımız bu dört sevgi türünü de duyacağımız şekilde yaratıldığına ve Allah tüm bu sevgi türlerini herkesten çok hak ettiğine göre tüm bu sevgi türleriyle Rabbimizi sevmemiz dünya hayatımızı en değerli şekilde yaşamamız demektir. Rabbimizin sevgi ve rızasını kazanmak ise insani ihtiyaçlarımızın en derinlerinden biri olan bir kıymet ve değer sahibi olmamızın yegane çaresidir. Bu konuyla ilgili Allah'ın sevgisiyle Allah'ın adaleti arasında ilişki gündeme gelmiştir. Kimi zaman sevginin ve adaletin gereğinin farklı olduğu düşünülmüştür. Bazılarına göre bu iki kavram çelişkilidir, uzlaştırılması çok zordur. İşin doğrusu ben bu konuda bir zorluk olmadığı kanaatindeyim. Kur'an'da Allah 150 civarında ismiyle, ki bunlara Esma-ül Hüsna, sıfattan türemiş isim de diyebiliriz. Yani 99'un yanlış olduğunu bir kere daha belirtmeme gerek yok. Kur'an'da aşağı yukarı 150 civarında geçiyor Allah'ın ismi. Bir de Allah için kullanılan fiillerden isim türetmeye kalkarsak daha da çoğalır. Allah tanıtılır. Bunlardan Allah'ın kullarına sevgisini ifade eden Vedud, yani seven de sevginin kaynağı isminin yanı sıra, Allah'ı Rahman, merhametli, Rahim, şefkati bol, Halim, yumuşak davranan olarak tanıtan birçok ismi, Allah'ın kulları olan sevgisini ifade etmektedir. Adalet kavramı ise Kur'an'da yüksek derecede önemsenir ve ticaret, tartmak, sorunları çözmek gibi insanlar arası kararlarda adaletli olmak sıkça vurgulanır. Allah'ın adil diye bir ismi ise Kur'an'da geçmez. Ancak fiil olarak Allah'a da adaletli davranmak izafe edilir. Bir bütün olarak konuya bakıldığında bence şu anlaşılmaktadır. Asıl olan Allah'ın her şeyi kaplayan merhameti ve sevgisidir. Allah'ın adaleti ise merhameti ve sevgisinin bir alt kümesi olarak mevcuttur. Kur'an'a göre Allah iyilik edene iyiliği kadar, kötülük edene kötülüğü kadar karşılık vermez. Yani adaletten bir kısım bunu anlıyorsa böyle bir şey yok. İyilik edene Allah yaptığı iyiliğe göre kat be kat fazlasını verir. Bakara suresi 261, Nisa 60, Enam 160. Kur'an'ı yine okuyunca şunu görüyorsun. Her kötülük eden de cezasının karşılığını almaz. Birçok kötülüğü Allah affeder. Özellikle tövbe eden kullarının yaptıkları günaha geri dönmeyen kullarının Allah birçok kötülüklerini de affedeceğini söylüyor. Yani kötülükler de karşılığını almıyor birçok zaman. Adaletle muamele görecek kim o zaman Kur'an'a göre? Şimdi adaletle muamele görecek olanlar, yani yaptıkları kötülüğe denk ceza alacak olanlar sadece yaptıkları kötülükler affedilmeyenlerdir. Ayrıca adalet, insanlar arası sorunların çözümündeki bir ilkedir. Allah'ın tüm güç elinde olmasına ve kötülük yapanlara yaptıklarının kat be kat fazlasıyla ceza vermeye kudreti yetmesine rağmen onları sadece yaptıkları kadarıyla cezalandıracağını söylemesi de merhametinin bir göstergesidir. Yani cehennemle ilgili tasvirler ne kadar korkunç gözükürse gözükürsün, orada Allah'ın kötülükleri adaletle ancak hak edildiğiyle mukabele edeceğini söylediği ifadeler bence ışığında birçok şey anlaşılmalıdır. Yeniden diriliş gününde adalet terazileri kurulacaktır. Enbiya 47. Allah kimse hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. Yunus 22. Sadece kötülük yapanlardan affedilmeyenler için adaletli bir cezalandırma olacaktır. Saffat 39. Ve kimi ayetlerden? Demin söylediğim temel nokta olan Allah'ın merhametini ve sevgisinin her şeyi kaplayan asli unsur olduğunu anlıyoruz. Mesela Enam 54. Rabbiniz merhamet etmeyi kendi üzerine aldı. Araf 156, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Mümin suresi 7, Rabbimiz rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmıştır. Sevginin Allah'la ilişkimizi belirleyen temel bir unsur olması için Allah'la beraberliğin ve sevgi ilişkisinin önemini idrak etmek önemlidir. Bu kısa hayatımızı değerli kılacak bir şey varsa o da yaşanan beraberlikler, beraberliklerdeki etkileşimler değil mi? Peki, hangi beraberlikler nasıl yaşanırsa hayatımıza değer katabilir? Yaşadığımız bir beraberlik türü, bilinçsiz, maddi varlıklarla yaşadığımız beraberliktir. Maddi varlıklar güzelliğiyle bizi büyüleyebilir, büyüklüğüyle bizi sarsabilir. Fakat hiçbir maddi varlık, varlığımızın bilincinde olamaz, bize cevap veremez, bizi anlayamaz. Varlığımızın farkında olan ve bizi anlayan bir dostumuzla, akrabamızla, anne babamızla, eşimizle, çocuğumuzla beraberlik ve ilişkinin maddi varlıklarla ilişkiden daha değerli olduğu söylenebilir. Bu doğrudur. Fakat hayatımızın temelini bu ilişkiler üzerine kurmakta da ciddi eksiklikler mevcuttur. Hayatımızın kısa bir süre sonra ölümle neticelenecek olması, burada kuracağımız her ilişkinin ölümle sonlanacağı, ölüm sonucunda bizim ve sevdiklerimizin hafızalarından beraberliğimizle ilgili tüm bilgilerin yok olacağı anlamını taşımaktadır. Bütün bu beraberliklerden ve ilişkilerden farklı beraberlik ise bizi yaratan, varlığımızın sebebi olan, ezeli ve ebedi olan Rabbimizle beraberliğimiz ve onunla kuracağımız ilişkidir. Ünlü Yahudi filozof Buber, en temel ve en esrarlı karşılıklı ilişkinin ezeli Allah'la ilişkimiz olduğunu, Allah'la ilişkimizin ben o ilişkisi değil, ben sen ilişkisi olduğuna dikkat çekip, felsefi yaklaşımında bu ilişkimize merkezi bir rol vermiştir. Rabbimiz bizim varlığımızın farkında olup bizi en iyi şekilde bilir. Mülk suresi 14'te dendiği gibi yaratanın bilmemesi mümkün mü? Bu bilme geri kalan tüm dostlarımızın, sevdiklerimizin bizi bilmesinden farklıdır. O eksiksiz bir şekilde bizi bilir. Birçok zaman en yakınlarımızın, sevdiklerimizin bizi anlayamadığından yakınlarız. Ya bu kadar yapıyorum, beni kimse anlayamadı, annem de anlayamadı, çocuğum da anlayamadı, o da anlayamadı, bu da anlayamadı der. Bunun stresini yaşarız. Fakat Allah'ın bizi eksik bilmesi veya yanlış bilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. İşin doğrusu bizi eksiksiz ve tam bilebilecek sadece ve sadece Allah'tır. Yaratılmış insan zihni aynı anda birkaç işle veya kişiyle ilgilenebilecek kapasitededir. Fakat her şeyin yaratıcısı Allah için yarattığı her kulun iç dünyası ile ilgili her detaya vakıf olmak, onu tüm detaylarıyla bilmek çok kolaydır. Kulları nerede ve ne halde olurlarsa olsunlar, her kulun karşısında Allah'ın zatı, Allah'ın yüzü mevcuttur. Bakara suresi 115. Ayrıca ilişkide olduğumuz birçok kişiyle beraberliğimiz hayatımızın belli bir döneminde kesilir. İlkokul bitince ilkokul arkadaşlarımızla, askerlik bitince askerlik arkadaşlarımızla ilişkimiz kesilir. Birçok kimse evlenince anne babasından ayrılır. Eşiyle, çocuklarıyla günün belli bir kısmında ayrılıklar olur. Fakat Allah'la ne hayatın belli bir döneminde ne de günün belli bir saatinde ayrılık vardır. Tüm hayatımız boyunca her anında beraber olabildiğimiz tek varlık Allah'tır. Hadid suresi 4. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Yaşadığımız hayat boyunca bizi tam olarak anlayan ve bizden hiç ayrılmayan bir tek O'dur. Bir tek Allah'tır düşündüğümüz zaman. Her şeyimizi tam bilen ve bizden hiç ayrılmamış olan. Beraber olduğumuz insanlar ölünce onlarla beraber geçirdiğimiz anılar, o çok önemsediğimiz anılar onların hafızalarından silinir. Biz öldüğümüz zamansa bizim hafızamızdan bu sefer başkaları ile ilgili her şey silinir. Oysa Allah hafızdır. Yani onun zihninden bizle ilgili hiçbir şey silinmez. Bizle ilgili bütün yani bilgi her zaman için onun zihninde varlığını devam ettirir. Sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, üretimlerimiz, gayretlerimiz hepsi Allah'ın zihninde sonsuza dek var olacaktır. Yani Allah'la beraberlik bizi tam olarak doğru bilen, her zaman bizle beraber olan ve bizle beraber her şey hafızasında olacak tek varlık olan Allah'la beraberlik demektir. Ve beraber olduğumuz hiçbir varlıkta, en sevdiğimiz insanlarda bile bu özellikleri bulmamız mümkün değildir. Allah'la beraberlik ve sevgi ilişkisinin değerini anlayan, Allah'a gönülden sevgi besler ve hayatını değerli kılmanın şansını yakalar. Allah'la beraberlik ve sevgi ilişkisinin değerini idrak etmeden bu hayatı değerli kılmanın hiçbir olanağı yoktur. Bakara 257'de dediği gibi Allah inananların dostudur. Ve bu da bence Kur'an'ın en büyük müjdelerinden biridir. Bu dostluk o kadar değerlidir ki hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Seçeceğiniz 1000 kişinin en yakın dostu olma imkanınız olduğunu hayal edin. Birçoğumuz düşünelim. 1000 kişiyi seçeceğiz ve bunların en yakın dostu olacağız. Tüm hayatımız boyunca. İşte dünyanın en zenginleri var. En ünlü sporcuları var. Bunların en yakın dostu olduğumuz için her an İşte bunlar yardımımıza koşuyor. Böyle bir şeyi ihtimal şans versek birçok kimseye ne kadar büyük bir coşkuyla herhalde bunu karşılarlar. Dünyada kendi seçecekleri 1000 kişi bunları en yakın dostu olarak kabul edecek. Ve o dostluklarını benimseyecek. Eğer bunun Allah'ın dostluğunun önemi yanında hiçbir önemi olmadığını anlamıyorsak bugün burada anlattığımızdan hiçbir şey anlaşılmamış demektir. Bizimle sürekli beraber olan, bizi bizden iyi bilen, bizle ilgili tüm bilgiyi ebedi olarak muhafaza edecek olan Allah'la severek ilişkide olmak, insanı değersizlikten kurtaracak tek olanaktır. Augustine, tüm varlıkla ilişkimiz bir araç olma ve iki tatmin olma açısından ikiye ayırmıştır. Ona göre sadece Allah gerçek tatmini verebilir. Geri kalan her şey ancak Allah'la ilgili bir hedef doğrultusunda araç değerine sahiptir. Araç önemine sahip olan dünyevi unsurlar arzularımızı karşılayabilirler ama bunlar ancak Allah'ı bilmememize ve onunla tatmin olmamıza aracılık ediyorlarsa bir kıymeti harbiyeleri olabilir. Tasavvuf alanında ele alınan İslam düşünürlerinin bir kısmı da yaratılmış varlıkları sevmeye mecazi aşk, yaratan Allah'ı sevmeye ise hakiki aşk demişler. Mecazi aşkların ancak Allah'a olan hakiki aşka ulaştırması durumunda bir değeri olabileceğini ifade etmişlerdir. Kur'an'ın kalpler ancak Allah'ın hatırlatmasıyla tatmin olur. Rad suresi 28. ayeti. Mecazi aşklarla ruhun hiçbir zaman gerçek tatmini bulamayacağının göstergesidir. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri beğenilmektir. Karşımızdakinin bizim için önemi ne kadar yüksekse, onun tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmek o kadar çok önem kazanır. Allah'ın varlığını idrak eden kimse, kendisini yaratan ve her şeyine muhtaç olduğu Rabbinin her şeyden daha önemli olduğunu anlar. O zaman içimizdeki beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmekle ilgili isteğin en iyi şekilde karşılık bulması ancak ve ancak Allah tarafından beğenilmek takdir edilmek ve sevilmekle mümkün olabilir. Allah'ın varlığını anladıktan sonra içimizdeki beğenilme, takdir edilme, sevilme ihtiyacın üzerine düşünen, bunların Allah tarafından beğenilmek, takdir edilmek, sevilmek için, gayret etmemiz için verildiğini anlar. Bunu idrak edemeyen ise içindeki bu hissi insanların gözünde karizmatik olarak, yani insanlar tarafından beğenilerek, takdir edilerek, sevilerek gidermeye ve hayatın anlamını böylesi boş bir zeminde bulmaya çalışır. Evrenin yaratıcısına karşı duyulan sevgi, tüm varlıkla ruhsal barış içinde olmak ve o çok korkulan ölümün sevginin kaynağı ile buluşmanın kapısı olduğunu idrak etmek demektir. İslam, Allah'la iletişim hayatın merkezine koyar ve en önemli tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmek kadar önemli ve değerli bir hedef olmadığını göstererek böylesine değerli bir hedefli hayatımıza yön verir. İslam, Allah ile kurulan sevgi ilişkisinin hayatın üzerine kurulması gereken temel olduğunun dersini verir. Hayat ancak bu temel üzerine kurulursa gerçek değerini bulabilir. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Konu burada bitti. İşin doğrusu bu konu beni heyecanlandırdı. Bugüne kadar pek üzerine müstakil bir çalışma yapmadığım konuydu. Konu burada bitiyor. Şimdi bir 3-4 tane soru alabiliriz. Ondan sonra yukarıda çay ve muhabbete devam edeceğiz. Ama bir 3-4 tane soru alıp hepsini birden cevaplamaya çalışabilirim sonra. Buyurun hocam.
Şimdi konuşmanızın tamamından ben işin gerçeği şöyle bir ana tema çıkardım. Acaba çıkarmış olduğum ana tema sizce doğru mu?
Hocam bir de isminizi söylerse.
Gerik, coğrafya öğretmeniyim.
Evet.
Şimdi yaratılıştan itibaren, fıtrattan itibaren Rabbimiz, hani bilgisayar programını anlayan arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Programımıza bizzat o Allah sevgisini yerleştirmiş, o mutlak. Fakat o mutlak sevgiyi bize vahiy ile bildirmiş. Dolayısıyla vahiy ile bize işin gerçeği bunu ulaştırıyor Rabbimiz. Dolayısıyla bizim de aynı muameleyi yapmamız için, karşılık vermemiz için bize de akşam sabah salatı ikame etmeyi, yani topluca vahiy ile eğitim yapmayı ve zekat yapmayı, yani arınmayı gerçekleştirmeyi bizden istiyor. Dolayısıyla Rabbimizin bu mutlak sevgisine karşı eğer biz bunun karşılığını vermezsek onun yerini başka sevgiler doldurmaya başlıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde ne oluyor? Bizim o vasfımız köreliyor şeklinde. Dolayısıyla onunla iletişimimizi, sevgimizi devam ettirmek istiyorsak onun bize sevgisini ulaştırmış olduğu vahyi sürekli akşam sabah salatı ikame ederek ve zekatı yaparak, yani arınmayı gerçekleştirerek bizzat yapmamız gerekir şeklinde ana tema bir şey çıktı. Benim zihnimde bir ufuk çıktı. Bilmiyorum yani bu kanaat acaba benim sanal kanaatim mıdır? Ya doğru mu acaba bilmiyorum. Ha. Ki zaten Muhammed Suresi 7. ayette de Rabbimiz bunu destekleyecek bir ifadesi var. Muhammed Suresi 7. ayette diyor ki Rabbimiz, siz Allah'a destek verin, o da size destek versin ki ayağınız kaymasın diyor. Şimdi Allah'ın desteğe ihtiyacı var mı? Yardım etmeye, onu, ya Allah'a yardım edin ki o da size yardım etsin. Allah'ın yardımı ihtiyacı yok ama benim ihtiyacım var. Evet. Dolayısıyla ayağımın denk olması için, kaymaması için bunu bizzat Rabbimiz bizden istiyor. Yani Allah sevgisini ben bu şekilde anladım. Formatımda, benim programımda var olan bir hakikat o. Yaratılıştan itibaren Rabbim benim beyin kodlarıma bizzat onu kodlamış vaziyette. Eğer ben ona uygun bir şekilde sürdürmezsem bu hayatımı, dolayısıyla bu beyin formatım benim yanacaktır. Ha. Başka sanal sevgiler belki onun yerini almaya başlayacak. Dolayısıyla ben o zaman hüsrana uğrayanlar da olacağım diye bir kanaat hasıl oldu bende.
Tabii. Üç tane soruya birden cevap şey yapacağım. Buyurun. Herkes duysun lütfen. Ben kulaklarım da o kadar iyi işitmiyor hocam herhalde.
Eğer sevginin insan türünün devamında bir rolü olduğunu gösterirse, ateist paradigmada sevginin temellendirildiğini söylemiş olmaz mısınız?
Evet. Evet. Evet. Adım Eylül. Hocam. Sizin, evet tam Eylül dedin. Evvelki arkadaşı Erkam. Tamam. Erkam nerede okuyorsun, ne yapıyordun? Arkadaş coğrafya öğretmenini söyledim. Efendim? Tıp nerede? Tıp. Tamam. Eylül sen de bari söyle. Boğaziçi Endüstri okuldaşımdan, evet.
Konuşmamızda hediye sevginin mümkün olduğunu söylediniz ama ben bundan pek emin olamadım. Sebebi de şu, bir insanı sevdiğimizde veya bir varlığı Allah'ı sevdiğimizde ya da herhangi bir mesleği sevdiğimizde bu sevginin kendisi zaten bize yararı olan bir şey. Psikolojik araştırmalardan da bahsettiniz. Bizi iyi hissettiren bir şey. Hatta belki sevmemizin sebebinin bu olduğu da söylenebilir. Bu durumda
bu ne kadar karşılıksız sevgi diye bir şeyden bahsettiğiniz ne kadar mümkün? Evet, teker teker bu üç taneye. Var mı daha? Evet, sorular. Evet.
İstanbul.
Yani doktordan, mühendisten felsefeciye iyi bir çeşitlik var coğrafya öğretmeni burada. Evet, ona sevindim. Evet.
Hocam biz mesela şöyle bir şey söyledik. Ne kadar doğru anlıyor. Hani dünyadaki bütün güzellikleri görüp aslında Allah'ın ne kadar güzel yarattığı her şey ve Allah'ın sevgisine ulaşabileceğimizi söyledik. Ama bir de tasavvuf edebiyatı açısından Ahmet Yesevi mesela 63 yaşında Peygamber Efendimiz öldüğü için kendi toprağın altına koydu ve ben yaşayamam. O zaman bir lokma bir lokma diyen tasavvuf edebiyatçıları nasıl oluyor da hani Allah'ın sevgisini nasıl arıyorlar? Hani siz ayrımlar var dediniz ya,
zihinçler
var dediniz. Bunu merak ettim hocam.
Evet. Mübarek hocam, buyur.
Hocam ismi Burak.
İnşallah. Burak değil mi?
Evet.
Evet Burak'cığım, senin ismini hep unutuyorum ama suratını çok iyi tanıyorum. Evet Burak'cığım.
Sevgiyi ayırdınız. Sevgiyi açıkladınız fakat bu yanlış bilinen aşk kelimesini net olarak açıklamadınız. Mesela Ali Şeriat'ı aşk kelimesini aşırı sevgi anlamında olduğunu, bu yüzden de Allah'ın Bakara Suresi'nde 190. ayette söylediği üzere aşırıya gidenleri sevmez diyerekten aşkın yanlış olduğunu, hatta haram olduğunu belirtiyor. Hatta aşkın hamura girdiğini de belirtiyor. Ve bu düşüncelere katılıyor musunuz? Aşk nedir net olarak? Aşk sevgiyi nasıl ayırabiliriz?
De şeriatı amcamız, evet, peki.
Kara sevda mı demiş kara
sevda? Evet arkadaşlar, şimdi birden başlıyoruz. Önce vahiy ile sevgi, bu birincide daha çok soru yok ama onun hakkında ben de bir şey diyeyim. Yani Ali arkadaşımız vahiy, Allah'ın yani foradmatımıza koydu dedi. Yani İslami terminolojiyle ben de aynı şeyi beyan etmeye çalıştım. Yani doğuştan fıtratımızda olan bir şey sevmek, yani sevmek kültürel olarak inşa edilen bir şey değil. Bu yüzdendir ki birbirinden çok kopuk kültürlerin hepsinde de insan seviyor ve sevilmek istiyor. Bu fıtri bir özellik, dediğiniz gibi formatın da ifadesini ifade ettiğiniz gibi. Bunu tabii ki Allah'ı sevmek için dediğiniz gibi sevgi beslemek lazım. Yani salat, zekat kelimelerini de bununla kullandınız. Yani bu kelimeler Kur'an'da nasıl kullanıyorum, niçin kullanıyorum detayına girmeyeceğim ama şurası doğru. Allah'ı nasıl sevebiliriz? Sonuçta ben burada şeyi uçuk kaçık bir şey olarak görüyorum. Yani Allah Kur'an'da bir metot tarif etmiş Allah'ı sevmek için. Ben Kur'an'daki metodu bir kenara bırakacağım. Kendi kendime yeni metotlar icat edeceğim. İşte yoga yapacağım. Ama da yani yoga yapmasında onun yerine konursa, onun dışında yoga yapmasında bir sorun görmüyorum kimsenin. Ama Allah'ın dediği mesela namazı bir kenara bırakacağım, yoga yapacağım. Orucu bir kenara bırakacağım. İşte değişik bir türle bilmem dağ başına bir yerde çıkıp orada pilates yapacağım falan. Yani gibi bir şey ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta Allah'ı sevmek ve ilişki kurmanın bir şeyi varsa zaten Kur'an'ın özelliği Allah'tan insana bir iletişim olması. Allah'tan insana iletişimi ben ciddiye almadan, yani Allah bana bu şekilde bir şey söyledi ama ben Allah'tan iyi akıl ederim, kendim Allah'la nasıl iletişim kuracağımı bilirim demek mümkün değil. Allah'ın vahiy olduğunu Kur'an'ı kabul ediyorsak. Yani vahiy olduğunu Kur'an'ı kabul etmiyorsa bir insan, o zaman ben Allah'ın vahiy olduğunu nereden anlıyoruz konusunu konuşalım derim, oraya dönerim. Ama sonuçta elbette ki Allah'a sevgiyi beslemenin yöntemi Kur'an'da Allah'ın yaptıklarıdır. Kur'an'da Allah'ın yap dedikleridir. Yaptıkları değil mi? Allah'ın yap dedikleridir bize. Çok basit bir şekilde var. Yani bir anne mesela bebeğini niye seviyor? Emek veriyor. Altını değiştiriyor, ediyor. Ağlamasında yanına gidiyor, ediyor. Ve arada bir yerde o yapılanlarla ilgili çift tarafta da bir sevgi oluşuyor. İki tarafta da sevgi oluşuyor. Ben yani Kur'an'ın verdiği metotla yapılanların da buna benzer Allah'a karşı sevgiyi besleyeceğini düşünüyorum. Sonuçta bir insan Allah rızası için namaz kıldıkça, oruç tuttukça, zekat verdikçe, Allah yolunda cihat ettikçe, haramlara karşı titiz oldukça, yani Allah'ın dini için bir emek verdikçe, çocuğun annesine karşı sevgisini verdiği emekle otomatik oluşması gibi bir kimsenin dine ve Allah'a karşı otomatik sevgisi oluşacaktır. Yani burada ben de dediğin gibi bunu dediğiniz gibi yani Allah'ın söylediklerine eğer ki biz inancımızı desteklemezsek, yani imanımızı salih amellerle buluşturmazsak Allah'a karşı sevgimizin de gereği şeklinde oluşturmayacağını düşünüyorum. Yani Allah bir reçete vermişken sevgi için ben ayrı bir reçete yazayım demek şeylerine ben hep gereksiz izah olarak bulurum. Şimdi Erkam'ın söylediği şey, eğer sevgi insan türünün devamı içinse ateist paradigma. Şimdi şöyle, burada tabii ki Erkam'cığım bu bence iyi bir soru da sorulabilir. Yani ben sevginin varlığından Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışsaydım tabii buna uzun cevap vermeye çalışırdım. Buna da bir şekilde cevap verilebilir. Ama konuşmanın başında şöyle bir şey dedim bu yüzden. Yani ben bu konuşmaya başlarken yani Allah'ın varlığı ve İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğunu anlaşıldığını varsayıyorum. Ve bunları varsayılır derken de şöyle demiyorum. Bunlara inanın, bunlar inanç meselesidir, bunlar üzerine konuşulmaz. Bu tarz bir şey demiyorum. Tam tersi Allah'ın varlığının inancın delilleri olduğunu düşünüyorum. Allah'ın varlığının 12 delili, fıtrat delilleri kitabım benim bunu göstermeye çalışmak için kitaplar. Diğer taraftan neden Müslümanım kitabı? İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu nereden anladığımızla ilgili kitap. Ama Descartes'in yaptığı gibi her seferinde bütün bilgimizi sıfırlayarak bilgi inşa edemeyiz. Bir yerde şöyle bir şey oluyor. Yani bunları anlattık, anlaşıldı, artık buraya geldik gibi bir şey. Yani şimdi bugünkü benim sevgi konusundaki, sevgili konusuyla Allah'ın varlığını ispat etmeye kalkmadığım için bir ateistin sevgi, yani sevgi konusuna nereden itiraz edeceğine cevap da vermeye çalışmadım. Ama dediğin gibi öyle bir şey yapsaydım dediğin itiraz olurdu. Ona cevap vermeye çalışırdık. Ama o Allah, yani bir Allah'ın varlığı için delil olması açısından da ayrıca bir sevgi değerlendirilebilir. Yani bana göre bilinçsiz maddenin, cansız maddenin nasıl oluyor da içinde bir aşamada molekül birleştiğinde sevgi duyduğu çok çok önemli. Her halükarda sevgi duyması çok önemli. Sonuçta sevgi insan türünün devamı içinde yarar ediyor. Burada bir kısım işte bu doğal seleksiyon neticesinde türün yararı olan bir şey gelişti buradaki elbette diyebilir. Fakat benim mesela Allah'ın varlığı 12 delili kitabındaki delillerimden bir tanesi işte evrenin potansiyeli deliliydi. Sonuçta doğal seleksiyon ve diğer süreçlerle evrende ortaya çıkacak herhangi bir şey de zaten potansiyel olarak evrende mümkün olan bir şeydir. Bunu şuna benzetmiştim. Diyelim ki bir önünüzde legolar var. Bu legolardan bir şey yapacaksınız. Siz o legolardan sadece ve sadece o legoların potansiyelinde olanı yapabilirsiniz. Burada bir logolar var. Bu logolardan diyelim ki bir inek yapabilirsin, filin resmini yapabilirsin. Ama gerçek bir inek yapamazsın legodan, bir uçak yapamazsın. Dünyanın en kabiliyetli insanı da olsan. Niye? Çünkü legoların potansiyelinde olan, yani legoların mümkün birleşmesiyle mümkün olan şeyler ancak legodan çıkar. Şimdi aynı şekilde gelelim. Evrendeki ki parçacıkları, atomları legolara bile benzetebiliriz kimyadaki. Buradaki dev soru şu, ne oluyor da bu parçacıklarda bu kadar büyük bir potansiyel var? Renkleri ortaya çıkartan, müziği ortaya çıkartan ve sevgiyi ortaya çıkartan. Doğal seleksiyonla insanın türü yararı için dahi sevgi ortaya çıkmış olsa da sonuçta sevgi ancak evrende potansiyel olarak mümkünse bir yerde doğal seleksiyonun onu bulup ortaya çıkartması düşünülebilir. Bu yüzden yani sevginin varlığını ben yani evrende potansiyel olarak olmasının da Allah'ın varlığının bir delili olduğunu düşünüyorum ama Yani Allah'ın varlığının delilleri konusunu apayrı bir konu olarak tuttuğum için ona burada hiç girmek istemiyorum. Eylül'ün sorduğu soru, hediye sevginin bize yararı var. Aslında yani karşılıksız bir şey yok dedi. Şöyle düşünelim hediye sevgi. Yani evet birçok sevginin bize yararı var. Ama anne babanın birçok zaman çocuklar için davranışını düşünelim. Mesela çocuk doğdu. Çocuğa karşı bir sevgi hissediyorlar. O çocuktan hayat boyu mesela diyelim ki çocuk özürlü. Çok kısa bir süre sonra ölecek de çocuk. Yani hayat boyunca bu sevginin bir maddi anlamda bir geri dönüşü olmayacak. Hatta çocuk onların varlığını hissedip onlara sevgi bile duyamayacak diye otuşuyorum. Bu şekilde anne baba bir sevgi duyar mı çocuğa? İşin doğrusu biz tanık oluyoruz ki duyuyoruz. Yani işte yani aslında hediye sevgi dediğim sevgi böyle bir şey. Yani hiçbir karşılık almayacak olsa da verilen bir sevgi. O olduğu için yani geçmişteki yaptıklarından dolayı bir şey dedi şükran sevgisiyle. Gelecekte bir şey de gelmeyecek. Sen ona karşıt duyuyorsun. Ha bu işte bence bizde o yüzden hediye sevginin olmasının mümkün olduğunu gösterten bir şey. Yani hediye sevginin tarif bu. Ha sevginin bizatihi kendisini iyi görmekten dolayı o iyi hissettiriyorsa ayrı ama bence bu hediye sevgi olmasına engel bir şey değil. Yani ihtiyaçtan yani geçmişte yapılanlarla da bağlantılı değil hediye sevgi. Çünkü küçük çocuk bize bir şey yapmış olması mümkün değil. Gelecekte bir dönüşü de olmayacak. Hani birçok kimse çocuğunu ileride kendine bakacak diye seviyor falan denebilir. Ama bunun hiç olmayacağı bir durum hayal etsek de sevebileceğimizi görüyoruz, seviyoruz. Yani insan için hediye sevgisi bu yüzden mümkün. Bana göre. Belki bu bizim için şükür sevgisi, ihtiyaç sevgisi kadar görmemiz o kadar kolay değil ama yani bence mümkün. Gülşen şeyi sordu. Yesevi bir yerde kendini belli bir yaşta dünyadan tecrit ederek görmüş. Evet. Sırf İslam tasavvufunun içinde değil bu. Hristiyan mistiklerde, başka mistiklerde de var. Birçok kimse dünyadaki sevgilerin Allah'la iletişimi engelleyiciliğinden korktukları için bu dünyayla ilgili şeyleri sevmemek üzerine yaşamlarını kurmaya çalışmışlar. Böyle bir paradigma sunmaya çalışmışlar. Mesela işte halvetilerde var. Diyelim bir yere insan kapanıyor, ediyor. Az yemek yiyor, az şey yiyor. İşin doğrusu Kur'an ve diğer başka metinlerde de dünya hayatının aldatıcılığı, dünya hayatından dolayı insanların Allah'ı unuttuğu, dünya hayatındaki zevkler, beğenilerden dolayı Allah'tan uzaklaştığı geçiyor. Yani bu dünya hayatının aldatıcılığı yoktur diyemeyiz. Yani bunun bir gerçek var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kur'an mesela hiçbir yerde metot olarak da dünya hayatının aldatıcılığına karşı dünyadan tamamen bir tecritle Allah'a yönelmeyi tavsiye etmiyor. İtikaf diye Kur'an'da yine yani belli şekilde dünyadan ele tek çekip Allah'a ibadet etmek aslında farzlaştırılmamış ama en azından onaylanmış. Kur'an'da itikaftan bahsediliyor. Camilerde itikafa çekildiğinizde diye ifade var. Ama farzlaştırılmamış. Ama bunun yani bu ifadeyi bir kenara bıraksak işte veya Hazreti Musa'nın belli dönem için çekilmeleri falan var ama Kur'an'da gördüğümüz çok minor bir şey. Yani Kur'an'da gördüğümüz peygamberlerin hayatında aşağı yukarı hiç görmediğimiz bir şey. Yani hep insanlarla beraberken, hayatın içindeyken Allah'a yönelme var. Ve Kur'an'da defalarca Allah'ın yarattıklarını dünyadaki güzelliklerden şükretmek, şükürle Allah'a yönelmek, takdir ederek yönelmek varken yani bunlardan ele tek çekip de Allah'a yönelin şeklinde bir emir yok. Bu yüzden yani ben de diyorum yani İslam'ın da Kur'an'ın da temel paradigması yani tecrit ederek Allah'la buluşmak değil dünyadan, dünyadakilerin Allah'ın yarattığı olduğunu bilerek, bunları beğenerek, tefekkür ederek, beğeni sevgisi geliştirerek Allah'a yönelmek. Yani bunu çok rahatlıkla Kur'an'ı bir kere okuyan kimse bile anlar. Bence de bu beğeni sevgisini dünyadan teçhit ve insanın yaratılışına da uygun olan bu. Burak da şey dedi, aşkla sevgi ayırladığını, şeriatı aşkın hamuru dedim. Şimdi şunu unutmamamız lazım Burak'cığım. Yani kelimeler biz insanların kullandığı araçlar. Yani bazen de kelimeleri bizim yani aşk olmaz olur demekten ziyade Bazen şöyle soruyu sormamız lazım. Sen aşk deyince neyi kastediyorsun? Sevgi kelimesiyle sen neyi kastediyorsun? Bazı birbirine yakın özellikle kelimeleri, deyimleri arıtmak için dille neyi ifade etmeye çalıştığımızı daha çok açığa çıkarmak lazım. Mesela ben bu makaleyi İngilizce yazıyorsam, ki İngilizce kitaplarım çevirir, herhalde bu da çevirecektir. Büyük ihtimal mesela buradaki sevgi dediğim kelimeyi İngilizce'ye love diye çevireceğim. Çünkü Allah'la ilişkili bir şekilde aşağı yukarı İngilizce literatürün hepsi divine love diye geçiyor. Allah aşkı divine love, ilahi aşk diye geçiyor, ilahi sevgi diye geçmiyor. Orada da gerçi sevgi kelimesinin karşılığı like, love ayrım var. Ama tam Türkçe baksak mesela oradaki like, love bizde sevgi, aşk gibi değil tam. Yani orada Allah'la ilgili kullanırken love daha çok yerleşmiş bir şey. Mesela bize nazaran. Yani Türkçeyle onun bile mesela birebir karşılığı değil. Yani burada da tabii ki de bizim de birçok kelamcı ve diğerleri aşk kelimesi aşırılığı ifade ediyor. Bu mesela özellikle evlilik ilişkisi, cinsellikteki çekicilikler için aşk kelimesi çok kullanıyor diye kaçınmışlar bu kelimeyi kullanmaktan. Bu şekilde bir, yani bazen aşk kelimesi hastalıklı ilişkiler için de oluyor diye kaçınmışlar. Ama yani kişi tabii aşk kelimesini öyle hastalıklı ilişkiler için kullanıyorsa kendisi aşk kelimesini kullanması mahsur oluyor. Öyle kullanmıyorsa ben kullanmıyorum bu kelimeyi, aşk kelimesini sadece ileri derecede sevgi için kullanıyorum diyebilir. Ama ben de işte aşk kelimesi, yani benim buradaki kastettiğim yoğun ve üst derece sevgi, değil mi? Allah'a karşı sevginin yoğun ve üst derece olması gerektiğini kastettim. Ama aşk kelimesi sadece yoğun sevgi için kullanılıyorsa ben burada aşk kelimesi demeyi tercih ederdim işin doğrusu. Ama öbür karışıklık olmasın diye sadece sevgi kelimesini tercih ettim. Ben burada daha çok söylenmek istenilene odaklanılması gerektiği kanaatindeyim. Yoksa şeyi çok önemsemiyorum, yani falanca o kelimeyle onu kastetti, bunu kastetti, ben onu kullandım. Yani ben, bana göre bunlar hep ikincil derece bir şeyler. Sadece yanlış anlaşılma olmasın diye kelime ve kavramları ne anlamda kullandığımızı açıklamamız lazım diyeyim. Onun yüzden, evet. Evet arkadaşlar, geldiğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yazın burada konferans yapmayacağız. Genelde yazın da şeyde oluyor, en azından düşünmüyoruz. Artık Eylül, Ekim, ondan sonra Allah nasip ederse yeniden başlarız. Hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.